Ayrım 6.
Bir gün gelecek, değişecek bu. Günün birinde karşımızda durmuş bize bakan şu çocuğa benzediğimizi anladığında. Evet, ama bu arada aydınlığa yakın olduğumuzu, buna karşın kendi alevimizi tutuşturamadığımızı düşüneceğiz. Bir şey söylemedi. Manastır öyküsünü daha bitirmedin dedim bir süre sonra. Hala manastırdayım. Karşılık vermeme fırsat tanımadan yerinden kalkıp kilisenin koro yerine doğru ilerledi. Yerimden kıpırdamadım. Kafamın içinde her şey dönüyordu. Ne olup bittiğini anlayamıyordum. Manastırdan ayrılmamış hala. En iyisi hiç düşünmemekti. Baraj yıkılmıştı. Aşk ruhumu sarıyordu ve ben kendime egemen olamıyordum artık. Bir çıkış yolu daha vardı. Öteki zayıf olduğu için, katı, korktuğu için soğuk olan varlık, ama ondan etkilenmek istemiyordum artık. Yaşamıma artık onun gözüyle bakamazdım. Bir ses beni düşüncelerimden aldı. İnce bir ses. Uzayıp giden, dev bir flütten çıkarmış gibi yükselen bir ses. Kalbim yerinden oynadı. Bir ses daha. Bir daha. Arkama baktım. Tahta bir merdiven, taşın soğuk güzelliğiyle uyumlu yalın, ahşap bir sahanlığa çıkıyordu. Bu sahanlığın üzerinde eski bir org vardı. Oradaydı. Bulunduğu yer loş olduğu için yüzünü seçemiyordum, ama orada olduğunu biliyordum. Yerimden kalktım. Beni durdurdu. Pilar, dedi heyecan dolu bir sesle. Olduğun yerde kal. Öyle yaptım. Anaların anası bana ilham versin, diye sürdürdü. Müzik benim bugünkü duam olsun. Ave Maria'yı çalmaya başladı. Saat akşam 6'ya yakındı. Akşam duası saatiydi. Aydınlıkla alacakaranlığın birbirine karıştığı saatti. Orgun sesi boş kilisenin içinde yankılanıyor, tarih ve inanç yüklü taşlarla, heykellerle bütünleşiyordu. Gözlerimi kapadım ve müziğin benim de içime işlemesine, ruhumu korkulardan ve günahlardan arındırmasına, sandığımdan daha iyi bir insan olduğumu, düşündüğümden daha güçlü olduğumu bana anımsatmasına izin verdi. İçimde dua etmek için güçlü bir istek uyandı. Ve böyle bir şey inanç yolundan ayrıldığımdan bu yana ilk kez oluyordu. Sıranın üstünde oturuyordum. Ne var ki ruhum kutsal anamızın önünde diz çökmüştü. Karşımda duran o kadının, hayır da diyebilecekken evet diyen kadının. Bu durumda melek onun yerine bir başkasını arayacaktı ve bu Efendimizin gözünde bir günah sayılmayacaktı. Çünkü Tanrı evlatlarının ne kadar zayıf olduğunu çok iyi bilir. Ama o, Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin dedi ve meleğin sözlerini duyduğu anda kendi yazgısının tüm hüznüyle tüm acılarını yüklendiğini hissediyordu. Ve en gözde yavrusunun yuvadan çıkıp gidişini, onun peşinden giden, daha sonra da yatsıyan kişileri gönül gözüyle görüyordu. Ama Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin dedi. Ve bunu bir kadının en kutsal anında çocuğunu doğurmak üzere ahırdaki hayvanların arasına giderken söyledi. Çünkü kutsal yazılar böyle olmasını istiyordu. Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin dedi ve bunu içini kemiren kaygılarla çocuğunu sokaklarda ararken tapınakta bulduğunda söyledi. Ama o, ona kendisine ilişmemesini, çünkü yerine getirecek başka görevleri, yapacak başka işleri olduğunu söyledi. Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin dedi ve bunu geriye kalan günlerinde yüreğine acının hançeri saplanmış olarak, onun yaşamından her an kaygı duyarak, onun peşine düşüldüğünü ve tehdit edildiğini bilerek söyledi. Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin dedi ve bunu kalabalığın ortasında görüp de ona yaklaşamadığı halde söyledi. Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin dedi ve bunu birisinden kendisinin orada bulunduğunu ona söylemesini istediğinde, oğlu da ona cevap olarak, "Annem ve kardeşlerim işte bu insanlardır. Burada benimle birlikte olanlardır," dediğinde söyledi. Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin dedi ve bunu son anda, yanında bulunanların hepsi bir yana kaçtığında, kendisi bir başka kadın ve erkeklerden biri haçın dibinde durmayı sürdürdüklerinde, düşmanların gülmelerine, dostların alçaklığına katlanırken söyledi. Tanrı'nın buyruğu yerine gelsin, buyruğun yerine gelsin Tanrım. Çünkü sen evlatlarının ne kadar zayıf olduğunu bilirsin ve her birinin sırtına taşıyabileceği kadar yük koyarsın. Aşkımı anla Tanrım. Çünkü gerçekten bana ait olan tek şey o. Öteki dünyaya yanımda götürebileceğim tek şey. Onun yürekli ve temiz kalmasını sağla. dünyanın uçurumlarına ve tuzaklarına karşı canlılığını yitirmesin. Ork sustu. Güneş dağların ardına saklandı. İkisine de aynı el kumanda ediyormuş gibi. Duası kabul olunmuştu. Müzik onun o günkü duası olmuştu. Gözlerimi açtım. Kilise bütünüyle karanlığa gömülmüştü. Bakire anamızı aydınlatan tek bir şamdanın dışında. Yaklaşmakta olan ayak seslerini işittim. Yanan o tek şamdanın ışığı gözyaşlarımı ve gülümsememi aydınlattı. Bu gülümseme Bakire anamızınki kadar güzel olmasa da yüreğimin yaşam dolu olduğunu kanıtlıyordu. Bana bakıyordu. Ben de ona bakıyordum. Elim onun elini aradı. Şimdi de onun yüreğinin daha hızlı atmakta olduğunu fark ettim. Neredeyse duyar gibiydim. Çünkü yeniden suskunluğa gömülmüştük. Ruhum huzurla doluydu. Gönlüm rahattı. Elini tuttum onun. O da beni kucakladı. Orada Bakire anamızın ayağının dibinde öylece kaldık. Ne kadar kaldık bilemeyeceğim. Çünkü zaman durmuştu. O bize bakıyordu. Kendi yazgısına evet diyen o köylü kadın. Tanrı'nın oğlunu karnında taşımayı kabul eden kadın. Ve Tanrıça'nın aşkını yüreğinde taşımayı. O bizi anlayabilirdi. Hiçbir şey sormak istemiyordum. O akşam kilisede geçirdiğimiz anlar, yaptığımız bu yolculuğu eksiksiz olarak doğrulamaya yetiyordu. Onunla geçirdiğim 4 gün, kayda değer hiçbir şeyin olup bitmediği bütün bir yılı yüzüme vuruyordu. İşte bu yüzden hiçbir şey sormak istemiyordum. El ele tutuşup kiliseden çıktık ve odamıza döndük. Kafamın içinde her şey birbirine karışmıştı. Manastır, anaların anası, o akşamki buluşması. O zaman anladım ki o da ben de ruhlarımızı aynı yazgıya bağlamak istiyorduk. Ama Fransa'da bir manastır vardı. İspanya'da Zaragoza. Yüreğim sıkıştı. Orta çağ evlerine baktım. Dün akşamki kuyuya. Eskiden içimde yaşayan öteki kadının suskunluğunu ve hüznünü anımsadım. Tanrım, inancımı yeniden bulmaya çalışıyorum. Beni yarı yolda bırakma diye dua ettim. İçimdeki korkuyu uzağa iterek. O biraz uyudu. Ben yine uyanık kaldım. Pencerenin çerçevelediği loşluğa bakıyordum. Sonra kalktık. Sofrada hiç konuşmayan ev sahipleriyle birlikte akşam yemeğini yedik. O benden evin anahtarını istedi. Bugün eve geç döneceğiz dedi kadına. Gençlerin eğlenmeleri gerekir diye cevapladı kadın ve tatillerinden olabildiğince fazla yararlanmaları gerekir. Sana bir şey sormam gerekiyor dedim arabaya bindiğimiz sırada. Aklımdan silmeye çalışıyorum ama başaramıyorum. Manastır mı? Evet, manastır. Bunu anlayamıyorum. Nedenini ille de öğrenmemin artık bir önemi kalmamış olsa da diye düşündüm. Seni her zaman sevdim. Başka kadınlarla birlikte oldum ama seni her zaman sevdim. Günün birinde sana rastlayıp seni seviyorum diyerek geri vereceğimi düşündüğümden madalyonu hep üzerimde taşıyordum. Dünyanın tüm yolları beni sana çıkarıyordu. Sana mektuplar yazıyordum. Senden gelen mektupları da kendine bir yaşam arkadaşı bulduğunu okumaktan korkarak açıyordum. İşte o sıralarda içimde beni dinsel yaşama çağıran sesi duydum. Daha doğrusu bu çağrıyı o sıralarda kabul ettim. Çünkü bu çağrı benim içimde sende de olduğu gibi ta çocukluğumdan beri vardı. Tanrı'nın yaşamımda çok önemli bir yeri olduğunu, onun çağrısına uymazsam mutlu olamayacağımı keşfettim. Dolaştığım her yerde, rastladığım yoksul insanların yüzünde İsa'nın yüzünü görüyordum. Başka türlü davranamıyordum. Sustu. Ben de daha fazla üstelememeye yeğledim. 20 dakika sonra arabayı durdurdu ve indik. İşte Lord'dayız. Burayı yazın görmelisin. Gördüğüm ıssız sokaklar, kapalı dükkanlar, kapıların dışına demir kafesler konmuş otellerdi. Burayı her yaz 6 milyon insan ziyaret ediyor diye sürdürdü heyecanla. Bana göre görünüşte bir hayalet kenti. Bir köprüyü geçtik. Karşımıza bir kanadı açık, üzerinde melek kabartmaları bulunan çok büyük bir demir kapı vardı. İçeri girdik. Sözüne devam et dedim. Oysa birkaç dakika önce üstelememeye karar vermiştim. Bana İsa'nın yüzünden söz et yine. Bu konuşmayı sürdürmeye niyetli olmadığını hissettim. Belki de bunun ne sırası ne de yeriydi. Ama madem ki başlamıştı, sonuna kadar götürmesi gerekiyordu. Karlarla kaplı bir çimenliğin ortasındaki geniş gezi yolunda ilerledik. Yolun sonunda göğe yükselen bir kilisenin silüetini seçebiliyordum. Devam et dedim yeniden. Gerisini zaten biliyorsun. Manastıra girdim. İlk yıl boyunca Tanrı'ya sana olan aşkımı tüm insanlara duyulan bir aşka dönüştürmesi için dua ettim. 2. yıl içinde Tanrı'nın benim sesimi duyduğunu hissettim. Üçüncü yılda duyduğum pişmanlıklar henüz canlıydı. Ne var ki aşkımın yavaş yavaş merhamete, duaya, muhtaç insanlara yardım duygusuna dönüştüğünden bütünüyle emindim. Peki beni neden yeniden görmeye çalıştın? Benim içimdeki o ateşi neden yeniden yaktın? Bana neden ötekinden söz edip kendi varlığımın sıradanlığını hissetmeme neden oldun? Sözler dilimin ucuna sırasız geliyor, sesim titriyordu. Dakikalar geçtikçe onu manastıra daha yakın, kendime daha uzak buluyordum. Neden geri döndün? Neden bütün bunları bana bugün seni sevmeye başladığım şu anda anlatıyorsun? Cevabını biraz geciktirdi. Söyleyeceğimi saçma bulacaksın. Hiç de öyle olmayacak. Gülünç duruma düşmekten korkmuyorum artık. Bunu bana sen öğrettin. Bundan 2 ay önce başrahip öldükten sonra tüm malını mülkünü manastırımıza bağışlayan bir kadına giderken kendisine eşlik etmemi istedi. Kadın Saint Savin'de oturuyordu ve malının mülkünün listesini yapmak gerekiyordu. Attığımız her adımda bazilika biraz daha yaklaşıyordu. Sezgilerim oraya varır varmaz bu konuşmanın kesileceğini söylüyordu bana. Durma dedim, bir açıklama istiyorum, buna hakkım var. O eve girdiğim anı anımsıyorum. Pencereler Pirenelere bakıyordu ve karlardan daha da şiddetli yansıyan güneş ışığı her şeyi aydınlatıyordu. Liste çıkarmaya koyuldum ama birkaç dakika sonra durdum. O kadınla zevklerimizin tam olarak uyuştuğunu fark ettim. O manzaraya bakarken üzerinde benim de dinlemeyi düşüneceğim müzikler olan plaklar satın almış olduğunu gördüm. Raflarda kitaplar vardı. Bazılarını okumuştum. Geriye kalanları da okumaktan zevk duyardım. Mobilyalara, tablolara, şuraya buraya serpiştirilmiş küçük eşyalara dikkatle baktım. Sanki hepsini ben seçmiştim. O günden bu yana o evi aklımdan çıkaramadım. Dua etmek için kiliseye her gidişimde dünyadan henüz tam olarak el etek çekmediğimi iğneliyordum kendi kendime. O evde kendimi seninle birlikte düşlüyor, öyle bir evde oturduğumuzu, birlikte plak dinlediğimizi, şöminede ateş yanarken karlı dağlara baktığımızı düşünüyordum. Çocuklarımızın evin içinde koşuşturduğunu, Saint Savin çevresindeki kırlarda oynadığını düşünüyordum. O eve hiç ayak basmamış olmama karşın nasıl bir ev olduğunu tam olarak anlamıştım. Ve daha iyi düşleyebilmek için artık hiçbir şey söylememesini diledim. Ama o konuşmayı sürdürdü. 2 haftadan beri ruhumdaki bu üzüntüyü artık taşıyamaz olmuştum. Başrahibi görmeye gittim. Sana olan aşkımı ve o eve liste düzenlemeye gittiğimizde hissettiklerimi ona anlattım. İnceden bir yağmur yağmaya başladı. Başımı eğdim, ceketimi daha sıkı sarındım. Gerisini dinlemekten korkuyordum. Bunun üzerine başrahip bana şunları söyledi. Tanrı'ya hizmet etmenin birçok yolu vardır. Kendi yazgınızın bu olduğunu düşünüyorsanız o kadının peşine düşün. Ancak mutlu olan insanlar çevrelerine mutluluk verebilir. Yazgımın bu olup olmadığını bilemiyorum diye cevap verdim ona. Bu manastıra girmeye karar verdiğimde yüreğim huzur buldu. Öyleyse oraya gidin ve içinizdeki tüm kuşkuları dağıtın dedi. Ya o dünyada kalın ya da manastıra geri dönün. Olmayı düşlediğiniz yerde tüm benliğinizle olmanız gerekiyor. Bölünmüş bir krallık düşmanların saldırısına karşı koyamaz. Kafasının içi bölünmüş bir insan yaşamın yükünü gerektiği gibi kaldıramaz. Elini cebine soktu ve bir şey çıkarıp bana gösterdi. Bir anahtardı bu. Başrahip o evin anahtarını bana verdi. Eşyaları satışa çıkarmadan önce biraz beklememi söyledi bana. Seninle birlikte o eve gitmemi istediğini biliyordum. Madrid'deki konuşmayı o düzenledi. Birbirimizi yeniden görmemizi sağlamak için. Elinde tuttuğu anahtara baktım ve yalnızca gülümsedim. Ama içimin ta derinlerinde bir yerde sanki çanlar çalıyor ve önümde gökyüzü açılıyordu. Tanrı'ya başka türlü hizmet edecekti, benim yanımda. Böyle olması için elimden gelen çabayı gösterecektim. Al anahtarı dedi. Elimi uzattım ve anahtarı cebime koydum. Şimdi bazilika tam karşımızdaydı. Ben bir şey söylemek için daha ağzımı açamadan biri onu gördü ve yanına gelip selam verdi. Yağmur şiddetlenmişti ve ben orada daha ne kadar kalacağımızı bilmiyordum. Yanımda üstümü değiştirecek giysi olmadığını ve ıslak giysilerle kalamayacağımı düşünüyordum durmadan. Kendimi bu düşünce üstünde yoğunlaştırmaya çalıştım. Kendi yazgımın bana elini uzatmasını beklerken o evi yeryüzüyle gökyüzü arasında asılı duran şeyleri düşünmek istemiyordum. Beni çağırdı ve bazı kişilerle tanıştırdı. O kişiler bizim nerede kalmakta olduğumuzu sordular ve Sensavin'de kaldığımızı öğrenince de orada kutsal bir keşişin gömülü olduğunu söylediler. Bu keşişin meydanın ortasındaki kuyuyu bulduğu söyleniyordu. Başlangıçta kentlerdeki yaşamlarını bırakıp Tanrı'yı bulmak için bu dağlara gelen din adamları için bir barınak yapılması düşünülmüştü. Onlar hep burada, dedi başka bir kişi. Bu öykünün doğru olup olmadığını ya da hep orada bulunan kişilerin kimliklerini vurgulamak için mi uydurulmuş olduğunu bilemiyordum. Yavaş yavaş daha başka insanlar da gelmeye başlıyordu ve oluşan grup mağaranın kapısına yöneldi. Daha yaşlı olan bir adam bana Fransızca bir şeyler söylemeye çalıştı. Onu anlamakta güçlük çektiğimi görünce duraksayarak İspanyolca konuşmaya başladı. Tepeden tırnağa olağanüstü bir varlıkla birliktesiniz. Mucizeler gerçekleştirmiş bir kişiyle. Cevap vermedim ama Bilbao'da umutsuz bir adamın onunla konuşmaya geldiği geceyi düşündüm. Nereye gittiğini bana söylememişti. Ayrıca bu beni ilgilendirmiyordu. Düşüncelerim neye benzediğini tam olarak bildiğim bir eve yönelmişti. Hangi kitaplar, hangi plaklar vardı o evde? Manzarası, dekoru nasıldı? Grup yağmurun altında sessizce ilerledi ve ilahi varlıkların göründüğü yere vardık. Tam düşlediğim gibiydi mağara. Meryem anamızın heykeli ve camdan bir koruyucunun ardında su mucizesinin gerçekleştiği çeşme. Bazı hacılar dua etmekteydi. Daha başkaları mağaranın içinde gözleri kapalı sessizce oturuyorlardı. Mağaranın önünden bir dere akıyordu. Sularının şırıltısı beni yatıştırdı. Heykeli gördüğümde kısa bir dua ettim. Meryem anamızdan bana yardım etmesini diledim. Çünkü yüreğim daha fazla acı çekmek istemiyordu. Acı gelecekse hemen gelsin dileğinde bulundum. Çünkü yaşamım önümde duruyordu ve onu elimden geldiğince en iyi şekilde kullanmam gerekiyordu. Bir seçim yapacaksa bunu hemen yapmalıydı. Bu seçime göre onu bekleyecektim ya da unutacaktım. Beklemek insana acı verir, unutmak acı verir. Ama ne karar vereceğini bilememek acıların en büyüğüdür. Yüreğimin en derin yerinde benim bu isteğimi duyduğunu hissettim. Çarşamba, 8 Aralık 1993. Bazilika'nın saati gece yarısını vurduğunda çevremizi saran kalabalık epeyce artmıştı. Yaklaşık 100 kişiydik. Bunların arasında belirli sayıda rahip ve din adamı vardı. Hepsi gözlerini Meryem Ana'nın heykeline dikmiş, yağmurun altında hareketsiz bekliyordu. Günahsız gebe Meryem Ana'mız, seni selamlıyorum, dedi yanımda biri, çan sesi kesilir kesilmez. Bu sözleri bir alkış salvosu izledi. Hemen ardından bir polis memuru yaklaşarak bizden gürültü etmememizi istedi. Öteki hacıları rahatsız ediyorduk. Bizler uzaktan geliyoruz, dedi gruptakilerden biri. Onlar da öyle, diye karşılık verdi polis memuru. Yağmurun altında dua eden inananları göstererek. Onlar sessizce dua ediyorlar. Polis memuru gruba dağılmasını söyleseydi keşke. Onunla yalnız kalmak istiyordum. Buradan uzakta, ellerini ellerimin içinde tutarak ona o anda neler hissettiğimi söylemek istiyordum. Evi konuşmamız gerekiyordu, planlar yapmamız, aşktan söz etmemiz. Onu inandırmam gerekiyordu. Ona olan sevgimi daha iyi göstermem, düşlediği şeyi gerçekleştirebileceğini, çünkü ona yardım etmek için her zaman yanında olacağımı söylemem. Polis memuru hemen uzaklaştı ve papazlardan biri tesbih çekerek okunan duayı alçak sesle okumaya başladı. Duayı bitiren Amentü bölümüne geldiğimizde herkes gözleri kapalı, sessiz, öylece kaldı. Kim bu insanlar, diye sordum. Karizmatik kişiler. Bu sözcüğü daha önce duymuştum ama ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyordum. Bunun farkına vardı. Bunlar kutsal ruhun ateşinin içlerinde yanmasını kabullenmiş kişilerdir. İsa'nın bize bıraktığı ateşi kendi içlerinde yakmayı başaran ender kişiler. Herkesin mucize gösterebildiği dönemde Hristiyanlığın özündeki gerçeğe çok yakın olan kişilere benzer kişiler. Üzerine güneşi kuşanmış Meryem anamızca yönlendirilen kişiler, diye ekledi. Gözleriyle bakire Meryem'i göstererek. Bu arada grup görünmez bir elle yönetiliyormuşçasına alçak sesle ilahi okumaya başladı. Üşüyorsun, dişlerin birbirine vuruyor, katılmak zorunda değilsin. Sen kalıyor musun? Evet, bu benim yaşamım. Öyleyse ben de katılmak istiyorum. Oysa o anda oradan uzakta bulunmayı yeğlerdim. Senin dünyan buysa onun bir parçası olmayı öğrenmem gerekiyor. Grup ilahi okumayı sürdürüyordu. Gözlerimi yumdum. Fransızcamın iyi olmamasına karşın ilahinin sözlerini söylemeye çalıştım. Müzik ilerledikçe anlamını anlamadan sözcükleri yineliyordum. Bu zamanın daha çabuk geçmesini sağlıyordu. Yakında bitecekti. Birlikte Sansevieria'ya geri dönebilecektik. İlahi yalnızca dudaklarımla okumayı sürdürdüm. Yavaş yavaş müziğin içimi kapladığını hissettim. Beni kendimden geçirmeyi sağlayacak kendine ait bir dünyası vardı sanki. Üşümem yavaş yavaş geçiyor, yağmuru ve üstümü değiştirecek giysim olmadığını giderek düşünmez oluyordum. Müzik bana iyi geliyordu. Ruhumu neşelendiriyor, beni Tanrı'nın insanlara daha yakın olduğu zamana taşıyor ve bana yardım ediyordu. Kendimi bütünüyle bırakacağım sırada müzik kesildi. Gözlerimi açtım. Bir din adamı gruptaki bir papazla konuşuyordu. Alçak sesle süren bu kısa konuşmadan sonra ondan uzaklaştı. Papaz bize döndü. Dualarımızı ırmağın karşı kıyısında yapacağız. Bize gösterilen yere sessizlik içinde gittik. Mağaranın neredeyse tam karşısında bulunan köprüyü aşıp ırmağın karşı kıyısına geçtik. Burası daha güzel bir yerdi. Ağaçlar, geniş bir çayırlık ve ırmak vardı. Buradan aydınlatılmış olan heykeli daha iyi görebiliyor, daha yüksek sesle sakınmadan konuşabiliyorduk. Ötekilerin dualarını bozduğumuz duygusuna da kapılmıyorduk. Gruptakiler ilahilerini daha yüksek sesle söylemeye başladılar ve yüzlerini gökyüzüne kaldırarak gülümsediler. Yağmur damlaları yanaklarından süzülüyordu. İçlerinden biri kollarını göğe kaldırdı. Bir dakika sonra hepsi kollarını göğe kaldırmış, müziğin ritmine uyarak sallanmaya başlamışlardı. Tüm gücümle kendimi bırakmaya çalışıyordum. Bu arada onların ne yaptığını da gözlemek istiyordum. Yanımdaki bir papaz ilahi İspanyolca okuyordu. Ağzından çıkan sözleri yinelemeye çalıştım. Kutsal ruha, bakire Meryem'e yönelen sözlerdi bunlar. Onlardan burada bulunmalarını, bizi kutsamalarını ve güçlerini her birimize aktarmalarını diliyordu. Dillerin bağışı üzerimize olsun dedi bir başka papaz. Aynı sözleri İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca olarak yineledi. Daha sonra olup biteni pek iyi anlayamadım. Oradakilerin her biri bildiğim dillerden hiçbirine benzemeyen bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Dilden çok anlaşılmaz bir hayhuya benziyordu ve bu anlamsız sözcükler her birinin ruhundan doğrudan gelir gibiydi. Hemen kilisede yaptığımız konuşmayı bana iç aydınlanmasından söz ettiğini, insanın tüm bilgileri kendi ruhunu dinleyerek kazanabileceğini söylediğini anımsadım. Belki de meleklerin dilidir bu dedim kendi kendime. Onların söylediklerini söylemeye çalışıyor, kendimi gülünç buluyordum. Hepsi karşı kıyıdaki Bakire Meryem heykeline bakıyordu ve kendilerinden geçmiş gibiydiler. Gözlerimle onu aradım ve benden biraz uzakta durduğunu fark ettim. Kollarını göğe kaldırmıştı. O da hızlı hızlı bazı sözcükler mırıldanıyordu. Sanki onunla konuşuyordu. Gülümsüyordu, onaylıyordu. Kimi zaman yüzünde şaşırmış bir ifade beliriyordu. İşte onun dünyası diye düşündüm. Bütün bu olup bitenler beni korkutmaya başlıyordu. Yanımda olmasını istediğim erkek, Tanrı'nın aynı zamanda kadın olduğunu söylüyor, anlaşılmaz diller konuşuyor, transa geçiyor, meleklere yaklaşmış gibi görünüyordu. Dağdaki ev bana fazla gerçek değilmiş, onun çoktan terk ettiği bir dünyaya aitmiş gibi geliyordu. Birlikte geçirdiğimiz bu günler Madrid'deki konuşmadan başlayarak bir düş, kendi varlığımın zamanının ve mekanının dışında yapılmış bir yolculuk gibi geliyordu bana. Yine de bu yolculukta bu dünyadan bir şeyler, bir roman tadı, yeni serüvenlerin tadı vardı. Bütün direnmelerime karşın aşkın alevinin bir kadının yüreğini kolaylıkla sarıvereceğini, fırtınanın esmesine ve suyun barajı yakıp götürmesine karşı duramayacağımı, bunun yalnızca zaman sorunu olduğunu biliyordum. Başlangıçta hiç istememiş olsam da onu sevmiştim ve böyle bir durumda nasıl davranacağımı bildiğimi sanıyordum. Ne var ki karşı karşıya kaldığım bu yeni durumda kavrayamadığım bir şeyler vardı. Bu bana okulda öğretilen Hristiyanlık değildi ve yaşamımın erkeğini de böyle düşünmemiştim. Yaşamımın erkeği, tuhaf dedim kendi kendime, aklıma gelen bu sözcüklere şaşarak. O mağaranın ve ırmağın önünde hem korktum hem de kıskançlık duydum. Korktum çünkü bütün bunlar benim için yeniydi ve yenilikler beni her zaman biraz korkuturdu. Kıskançlık duydum çünkü onun aşkının sandığımdan çok daha büyük olduğunu, yavaş yavaş şimdiye kadar benim hiç girmediğim alanlara uzandığını anlıyordum. Bağışla beni kutsal bakire dedim. Bağışla beni kutsal bakire dedim. Bayağı davranıyorsam, sıradan davranıyorsam, bu erkeğin aşkını tümüyle kendim için istiyorsam, bundan dolayı bağışla beni. Peki ya onun yolu bu dünyadan ele tek çekmek, manastıra kapanmak ve melekleriyle söyleşmekse? Evi, kitapları ve plakları bırakıp asıl yoluna dönmek için ne kadar süre dayanabilir? Ya da manastıra bir daha geri dönmeyecek bile olsa, onu gerçek düşünden alıkoymak için benim ödeyeceğim bedel ne olur? Oradaki herkes kendini yapmakta olduğu şeye vermişti benim dışımda. Gözlerimi ona dikmiştim. Meleklerin dilini konuşuyordu. Sonra korku ve kıskançlık yerini yalnızlık duygusuna bıraktı. Melekler birileriyle iletişim kurabilirlerdi ama ben yalnızdım. Beni de o tuhaf dili konuşmaya iten şeyin ne olduğunu bilemiyorum. Belki de ona ulaşmak için hissettiklerimi ifade etmek için duyduğum önlenemez istekti. Belki de ruhumu serbestçe açma gereğini duyuyordum. Yüreğim sorularla doluydu ve ne pahasına olursa olsun o soruların cevaplarını almak istiyordum. Ne yapacağımı tam olarak bilemiyordum. Bütün bunların çok gülünç olduğu duygusu içindeydim. Ne var ki orada her yaştan kadın ve erkek vardı. Papazlar ve din adamı olmayan insanlar. Papaz çömezleri, rahibeler, öğrenciler, yaşlı insanlar. Bu beni yüreklendirdi ve kutsal ruhtan korkumu yenmemi sağlayacak engeli kaldırmasını diledim.